Habib-i Kibriya, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âlinin, ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hasaten vakfında bulunduğumuz Aziz Mahmud Hüdayi Üstadımızın ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun değerli kardeşlerimiz. Evet, Sofi İbnül Vakit derler. Yani gerçek mümin vaktin çocuğudur. Her vakitte hangi güzel amelle buluşması gerekiyorsa onu yapmaya gayret eden veya her vaktin kendi üzerindeki tecellisinin rızasında olan insan demek. Niyaz ederiz böyle bir akşam namazı akabinde. Rabbimiz sabahlarımızı böyle besmele ile Haşir suresinin sondaki ayet-i kerimeleri okuyup Cenab-ı Hakk'ı zikrederek başlamaya, akşamımızı da inşallah bütün bir günü güzelliklerle kapatmaya muvaffak eylesin. Salih amellerle, hayırlarla, hasenatlarla, dua almaya vesile olacak güzelliklerle akşama kavuşmayı da Rabbim nasip eylesin inşallah. Bu sohbetlerimizi daha önce de arz ettiğim gibi bir seri halinde devam ediyoruz. Faziletler Medeniyeti isimli muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın eserinden Şahsiyet ve Kalbi Kıvam diye, yani bir Müslüman nasıl bir özellikler taşımalı, nasıl bir kalbi kıvam taşımalı, bu konudaki ana başlıklar: muhabbet, Allah korkusu, Cenab-ı Hakk'a tazim, emanet ve ahde vefa, sadakat, hâl-i rıza, tevekkül, teslimiyet. Son sohbetimizde de tevazuyu konuştuk. Bugün de inşallah yine bu seri içerisinde çok güzel bir bahis, böyle hepimizin biraz özlemini çektiğimiz, zaman zaman yokluğundan şikayet ettiğimiz kadirşinaslık ve vefakarlık diye güzel bir bahis var. Bugün de inşallah onu konuşmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Zaman zaman İstanbul'da bir söz vardır. Derler ki artık vefa İstanbul'da bir semt ismi olarak kaldı. Ancak oradan geçenler vefanın farkına varıyorlar. Bazen anneler, babalar evlatlarından vefa göremediklerine, dostlar birbirlerinden vefa göremediklerine, siyasi hayatta vefaların olmadığına, herkesin bulunduğu konuma göre bir vefasızlıktan şikayeti var, bir derdi var. Demek ki insanın en çok aradığı fıtri olarak güzelliklerden birisi unutulmamak, hatırlanmak, dostluğun devam etmesi, ikramların farkında olması. Zaten kıymetli kardeşlerim, vefa dediğimiz kelime de o şekilde tarif ediyor. Sevgide devamlılık, kesintisiz bir sevgi. Aile hayatı ile ilgili özellikle Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime geçiyor. Cenab-ı Hak وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah sizin aranızda bir meveddet kıldı, sonra da bir rahmet verdi diye. Bugün sabah bir başka sohbetimiz arkadaşlarımızla beraber okuduğumuz bir kitapta çok güzel bir tefsire rastladık. Meveddet diyor, hiç kesintisiz sevgidir. Yani şartlar değişebilir, iner çıkar bütün vaziyetler ama El-Vedud isminden insan beslenirse gerek dostluklarında, gerek aile hayatında sevgi eksilmez, kopmaz. Yani kopmayan, uzayıp giden böyle her halükarda olursa ona meveddet denir diyor. Dolayısıyla gerçekten o tefsir çok da hoşuma gitti bugün. Demek ki Allah Teala özellikle aile hayatında farklı tecelliler olur. Bazen imkanlar genişler, bazen daralır. Bazen muhabbete vesile olacak güzellikler olur. Bazen biraz sınavlar olabilir. İşte bütün buralarda o sevginin böyle kopmaması, devam etmesi demek ki Allah böyle istiyor ki aile hayatının içerisinde meveddet dediğimiz bir kelimeyle bizi Rabbimiz birbirimize bağlıyor. Tabii vefa da işte bunun bir başka tezahürü değerli kardeşlerim. Sevgide devamlılık, sözünde böyle sadık kalabilmek, dostluğu unutmamak. Tabii nerelerde insana vefa gerekecektir? Bunlar da ayrı ayrı konular ama insan fıtri olarak unutan bir varlık. Cenab-ı Hak da unutmayın diyor. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani insanın da birinci vefa özelliğinin tahakkuk edeceği yer Cenab-ı Hak'la olan ahdidir. Ezeli bir ahd vermişiz. Ona biz ne diyoruz? قَالُوا بَلَا Yani اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ hitabına verdiğimiz bir bela sözü var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ruhlar aleminde ilahi hitaba mazhar olunca ruhlar evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Zaman zaman da işte büyükler diyorlar ki dünya hayatına bu sözün sınavını vermeye geldik. Ruhlar aleminde bir söz verdik. İşte dünya hayatına gelince acaba o sözde duracak mıyız, duramayacak mıyız? Araya nefis girecek, şeytan girecek, dış tesirler girecek, hava hatırlar girecek ve bize o sözü unutturmaya çalışacak birçok sebepler zuhur edecek. İşte esas kulun vefası Rabbine karşı olacak. Onun için muhterem hocamızın okuduğu ayetlerden teberrüken başlamış olalım. Tabii o ayetler özellikle sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce şahsiyeti üzerine indirilmiş ayet-i kerimeler. Oralarda bize hatırlatmalar var. Fetih Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinden başlıyor. Cenab-ı Hak buyuruyor: "Ey Habibim, ey Peygamberim, şüphesiz ben seni bir şahit, yani iki türlüdür şahit. Bir insanlığın önünde bir model olarak ona Kur'an-ı Kerim üsve-i hasene diyor. Değil mi? Bir o tarafı var. Bir de kıyamette ümmetinin bütün amellerine sen şahitlik edeceksin." Evet, Resulullah Efendimiz bizim amellerimize şahitlik edecek. Ve siz de aslında ümmet olarak bütün insanlığın önünde لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَيْكُمْ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Peygamber sizin için hayatın her alanında örnek alacağınız güce bir şahsiyet olsun, siz de bütün insanların önünde örnek olun. Evet, bugün İslam ümmetine baktığımız zaman belki en acıklı durumumuz, bu ümmet çok örnek alınacak bir ümmet olmak konumunda değil. Evet, aman biz de bu Müslümanlar gibi olalım dedireceğimiz güzelliklerimiz maalesef yok. Hani yeni tabirle bir öz eleştiri yaparsak, o manada hani cazip bir ümmet değiliz. Derler ki tasavvufta esas olan meczubiyet değil, cazip olmaktır. Çekici insan olmaktır. Özenilen, beğenilen, izlenilen insan olmaktır. Müslümana da Cenab-ı Hak bu vasf veriyor. Ümmete de bu vasf veriyor. İnsanlar size baksınlar, sizin gibi olsunlar. Ama geçmişte biz bunu yaşadık mı? Yaşadık. Evet, Balkanlarda fetihler olduğunda hiç oralarda zorlama olmamış. İnsanlara bakmışlar ki, fetih için kendilerine gelen bu millet çok özenilecek bir millet. Ticaretlerinde dürüstlük var, kadınlarında haya var, edep var, erkeklerinde hakkaniyet var, hukuk var. Ya bunlar gerçekten insan böyle yaşamalı gibi o tabii meyillerle gerçekten hiç zorlamadan birçok Balkanlardaki insanlar İslam'la buluşmuşlar. Dolayısıyla da değerli kardeşlerim, hani konuma da tekrar döneceğim ama Allah Teala Habib-i Edib'ini bir şahit olarak gönderiyor ve daha sonra da bir müjdeci olarak gönderiyor ve korkutucu olarak gönderiyor. Sonra da insanlara buyruluyor ki o Resul'e, Allah'a ve Resul'üne iman edin bir. O Peygamber'e yardım edin 2. Ona son derece saygı gösterin. 3. Ve sabah akşam da Allah'ı tesbih edin. Evet. Ayet-i Kerime'nin verdiği ana mesajlar bunlar. Sonra da işte o yüce peygambere şüphesiz sana biat edenler var ya ey peygamberim, onlar ancak Allah'a biat etmektedir. Yani şimdi Allah ile Resulullah'ı ayırmak isteyenler var böyle. Resulullah Efendimiz Allah'ın kulu ve elçisi. Ama onun Cenab-ı Hak'la olan hukukunu, Allah katındaki değerine hiç saygı göstermeyip daha farklı şekillerde hani bir cami edebinde söylenmeyecek sözler söyleyerek Resulullah Efendimiz'i Hakk'ın kendisine takdir ettiği, tensip ettiği, beyan ettiği güzel vasıflardan koparmak isteyenler var. Cenab-ı Hak da diyor ki, o Resul'e biat edenler Allah'a biat etmiştir yani. Bu kadar açık yani. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ Sana ellerini uzatıp da, ya Resulallah ne istiyorsun diyenler var ya, biz sana biat ettik. Evet, şunları şunları yapmak, şunları şunları da yapmamak üzere veya canımızı bugün adıyoruz. Eğer harp edersen harp edelim, sulh edersen sulh edelim diye sana biat edenler aslında Rablerine biat ediyorlar. Bugün sana verilen söz Cenab-ı Hakk'a verilen söz. Değil mi? Şimdi Cenab-ı Hak bu kadar beyan etmişken uygun olmayan sözlerle Allah Resulüne karşı bir tavır almak Müslümanca bir tavır değildir şüphesiz. İdullahi fevka edihim. Yani Cenab-ı Hak öyle bir teşbih yapıyor ki burada elini senin üzerine koyunca bir insanlar bilsinler ki o elleri Cenab-ı Hakk'ın elinin altında. O elin üstünde Allah var. Tercüme bu ya. Tercümesi yani. Tabii onu daha müfessirlerimiz Allah'ın haşa bizim bildiğimiz manada bir el yok. Daha farklı tefsirler yapıyorlar. Ama Cenab-ı Hak bakın Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Yani peygambere elini koyduğu zaman insan biliyor ki o günkü müminler şu anda elimizin üstünde Rabbimizin kudret eli var yani. Böyle düşün. Cenab-ı Hak böyle beyan ediyor. Bu kadar önemli Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanmak, onunla beraber olmak, onun elinden tutabilmek yani. Hocam biz nasıl tutacağız peki peygamberin elinden? Evet, biz onun elinden ancak onu yakinen tanımak, ayet-i kerimede geçtiği gibi onun dinine yardım etmek, ona saygı göstermek ve ona canı gönülden inanmakla asırlar ötesinden Allah'ın Resulüne elimizi inşallah tutmaya çalışırız. Sahabenin tuttuğu gibi. Sonra da Cenab-ı Hak buyuruyor ki, evet, onun Allah Resulü ile bir el ele tutuştuğunuzda elbette ki bir ahit yapıyorsunuz. Eğer bu ahdi bozarsa kim? Kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Sana söz vermek Allah'a söz vermek gibidir. Evet. Evet. Ya o kadar ince bir konu ki bu kıymeti kardeşlerim. Onun için bir mümin hem Cenab-ı Hak'la olan ilişkisine hem Habib-i Kibriya ile olan ilişkisine çok dikkat edecek. Ana gündemi bu. Benim Rabbimle ilişkim nasıldır? Resulullah Efendimizle ilişkim nasıldır? Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada buyuruyor ki kim Allah ile olan ahdine vefa gösterirse yani ona sadık kalırsa elbette ki Allah ona büyük bir ecir verecektir kıyamette. Dolayısıyla da vefa dediğinde kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Hakk'a olan ilişkimizden başlıyor. Az önce ifade ettiğim gibi Elestü bi Rabbiküm hitabında bela dediysek o ruhlar aleminde Rabbimizle bir sözleşmedir. Onun için de sık sık sohbetlerimizde hatırlatmaya çalıştığımız Allah Resulü bu nokta bizim için yine müstesna bir model bize Seyyidül İstiğfar diye belirtilen değil mi? Bir istiğfarı Efendimiz öğretiyor. Onun mübarek dudaklarından dökülmüş ve asırlar içinde kelimesi değişmeden bizlere kadar ulaşmış. Nedir o? İşte Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdük ve ene ala ahdik ve vadik mestatatu. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yok. Beni sen yarattın. Ben de senin kulunum ve ben Eles bezminde, ruhlar aleminde sana verdiğim sözde gücüm yettiğince durmaktayım. Evet. Her sabah bunu bir söylüyor. Resulullah söylemiş bunu. Biz de şu cemaatin büyük bir kısmı herhalde onu her sabah seher vaktinde söylüyor. Ya Rabbi ben sana bir söz verdim. O sözün farkındayım. O sözü unutmadım. O sözüme vefa gösteriyorum. Bunu seherde söylüyoruz da acaba gündüz hayatımıza yansıyor mu yani? Seherde söylemek kolay ama gündüz o sözde sebat etmek zor. Evet. Çünkü o sözle bizim aramıza gündüz çok şey giriyor. Maddi menfaatlar giriyor, vesveseler giriyor, şeytan giriyor, lüzumsuz çevreler giriyor, hava hatırlar giriyor ve biz o gece hatırladığımız sözü çok zaman gündüz unutuyoruz. İşte vefakarlık o sözü hiç unutmamak demek yani. Gece hatırladığımız, söylediğimiz sözü gündüz de unutmamaya gayret etmek. Rüzgar nereden eserse essin, hava soğuk da olsa, sıcak da olsa, yani iklim olarak söyleyeyim, zahiri soğukluk, sıcaklık değil. Daha manevi olarak da soğuk da olsa, sıcak da olsa, insan Rabbine verdiği sözde sebat etmeye gayret edecek. Seyri sülük dediğimiz manevi yolculuğunda gayesi sözü unutturmamaktır. Zikir de budur işte yani. Zikir hatırlamak demek değil mi? Unutmamaya çalışmak yani. Trafikte unutmamaya çalışmak. Evde ufak tefek şeyler olduğu zaman kulluk sözünü unutmamaya, ilahi nizamı, ilahi emirleri unutmamaya gayret etmek. Evet. Tabii hani hafızayı beşer nisyan ile maluldür derler. Evet, insanın bir unutma özelliği de var. Belki bazen de yanlış şeyleri unutuvermek, o da bir nimet. Hafızamız olsa bir müddet sonra hakikaten hiç unutamasak, belki beyinlerimiz çatlar. Unutmak da yerine göre bir nimet. Ama unutulması gereken şeyi unutacak insan, unutulmaması gerekeni de asla unutmayacak. Ama çok zaman biz unutulmaması gerekeni unutuyoruz, unutulması gerekenleri devamlı tutuyoruz hafızamızda. Bana 20 sene evvel böyle demiştin diye. Şu zaman bunu yapmıştın. Ya 20 sene geçmiş artık. Onu unutmaya bak. Evet. Onu unutmaya bak. Ama esas unutulmaması gereken Allah'ın emirlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizimle olan ilişkisini onu asla unutmamaya gayret etmek. Onu unutturacak her türlü sebebe de asla ve asla yaklaşmamak. Asla ve asla yaklaşmamak. Hani o konu açılmışken tekrar devam edelim. اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ Ya Rabbi yapmış olduğum yanlış şeylerin şerrinden sana sığınırım. Ve bakın o vefakarlığın bir başka ifadesi. اَبُوْ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ Ya Rabbi bana vermiş olduğum bütün nimetleri itiraf ediyorum. Unutmuş değilim. El verdin, göz verdin, akıl verdin, fikir verdin, kalp verdin. Verilenleri say bakalım böyle sabaha kadar bitmez. Günlerce bitmez Allah'ın bize verdikleri. Onun için de bu hakikaten virtlerimizdeki seyyidül istiğfar adeta seyri sülükün temelidir. Ama insan bunu ciddi manada farkına varmalı. Ne dediğinin farkına varmalı daha doğrusu. Yani böyle hani kasetten okur gibi, kitaptan okur gibi değil de onu kalbi okumalı, beyni tefekkür etmeli ki ya benim bir Rabbim var, beni yarattı ve ben ona eleste bir söz verdim. Öyleyse aman bu sözümü unutmayayım. Ya Rabbi bana verdiğin bütün nimetleri ikrar ediyorum. Hatalarımı da ikrar ediyorum. Ve zira sana istiğfar ediyorum. Beni bağışlamanı, hatalarımı örtmeni istiyorum. Zira senden başka bağışlayan yoktur. Öyleyse her sabah biz böyle bir yeni bir ahitle, yeni bir sözle hayata başlıyoruz aslında. Onun için o sözümüzde gün boyu durmak durumundayız. Onun için de biraz önce okuduğum ayet-i kerimede Allah'ı unutan ve bu yüzden de Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın, onlar yoldan çıkan kimselerdir. Yani unutanlar yoldan çıkanlardır. Tabii bundan sonra da kıymetli kardeşlerim böyle devam eder bu vefa bahsi. Allah'ın Resulüne olan vefamız da Cenab-ı Hak'tan sonraki en çok dikkat etmemiz gereken husus. Evet, Allah'a karşı vefadan sonra en ulvi, en gerekli vefa Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen vefadır. Niye? Çünkü bu vefa ümmeti, ümmeti diyerek Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazlarında öncelikle ümmeti için talepte bulunan Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme duyulan şükran hislerinin bir ifadesidir. Peygamber'e sevgi ve muhabbette derinleşmekle başlayacak olan bu vefa, onun sünnet-i seniyyesi etrafında pervane olabilmekle mümkündür. Ben Peygamber'ime nasıl vefa göstereceğim? Asırlar ötesinde sahabe göstermiş o vefayı farklı yönlerle. Evet, burada işaret edilen mana, onun sünnet-i seniyyesi etrafında pervane olabilmek. Sünnet ne efendim? Allah Resulü'nden bize intikal eden her türlü söz, her türlü davranış ve her türlü tavır. Hani deniyor ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kavli sünneti var. Söyledikleri her söz bizim için semina ve atana denecek sözdür. Ondan nakledilen her türlü davranış bizim için model bir davranıştır. Onun her türlü sükutu da yine hani bizim hadis ıstılahında geçtiği şekilde kavli, fiili ve sükuti sünnetler diye Efendimizin yanlış bir şey olsa onu muhakkak Allah Resulü düzeltir. Dolayısıyla bir şeye sükut ediyorsa Efendimiz demek ki onu da onaylıyor demektir. Ve bir ümmeti Muhammed'e düşen de Efendimizin her sözüne gerçekten canı gönülden gönlünü açmaktır. Sonra da onun yaptığı her güzelliği bunu Resulullah Efendimiz yapmış. Hani Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anh, onda sahabeden çok geçer o. Yani ben Resulullah'tan ne gördüysem onu bilirim. Niye yaptığını da sormam. Özel de olabilir bu Allah Resulü'nün yaptığı şey. Kendisine mahsus da olabilir. Ama bizi yasaklamadıysa, ya Resulullah Efendimiz hani ben bunu yapıyorum ama siz yapmayın diye bir kayıt koymadıysa, onun yaptığı her şey benim için de uyulması gereken, yapılması gereken bir güzelliktir diyerek onu yapabilmek Efendimiz'e olan en büyük bir vefa tezahürüdür değerli kardeşlerimiz. Onun için de manevi hayatımız bu esaslar üzerine devam etmeli. Tabii kitabımızda gerçekten çok çok güzel misaller var. Böyle fazilet tabloları diye her bölümde ifade edilen. Burada Cenab-ı Hakk'a, sonra Habibi Edibine, daha sonra da böyle Resulullah Efendimiz'in hayatından bize intikal eden çok farklı şekillerde aile hayatındaki vefası Resulullah Efendimiz, anne babasına vefası, sahabe-i kiramlarına, dostlarına, kardeşlerine vefası, vefa adeta bütün bir hayatın her alanında Allah Resulü'nden farklı şekillerde görülen güzelliklerdir. Ama bizler biraz önce sohbetimin başında arz ettiğim gibi vefa arayan insanlar haline geldik değil mi? Aile hayatlarında vefa aranıyor, dostluklarda vefa aranıyor. Ne bileyim, komşuluklarda vefa aranıyor, arkadaşlıklarda vefa aranıyor. Böyle zaman zaman böyle içimizi boşalttığımızda ah vefasız dünya diye dertleniyoruz değil mi? Vefasız dünya diye insanlar dertleniyor. Bazen gençler, bazen yaşlılar, anneler, babalar, dostlar böyle bir arayışın içinde oluyor. Ama Efendimizin hayatına baktığımız zaman hani biraz önce söyledim ya, vefa Allah Resulü'nü yakinen tanımaktır. Allah Resulü'nü yakinen tanımak ve ondan bize akseden güzellikleri bizlerin de aynen yapmaya gayret etmemizdir. Onun için burada çok müşahhas misaller var. İnşallah o misalleri sizlerle böyle kademe kademe, derece derece paylaşmış olalım. Hem de böyle bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a asırlar ötesinden bir kalbi yolculuk yapalım böylece. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye senesi Umre için Mekke'ye giderken yolculuk esnasında Ebva'ya uğradı. Ebva neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin validesinin kabrinin bulunduğu yerdi. Efendimiz bakın, yani Mekke'ye gidiyor, netice umre yapacak ama umre yaparken hadi bir de anneme uğrayayım diyor. Şimdi farklı bir şey oldu burada, hatırıma geldi. Bahauddin Nakşibend Hazretleri'nin belki de bundan dolayı, buradan hareketle bir vasiyeti vardır Hazret'in. Buyurmuşlar ki, bizi ziyarete gelmek isteyenler önce annemizi bir ziyaret etsinler. İşte o da anneye vefa değil mi? Yani hatırını annesi için kullanıyor Bahauddin Nakşibend Hazretleri. Bunu öyle nakletmişlerdi. Bizler de yıllar önce, Allah kendilerine rahmet eylesin, merhum Musa Efendi Hazretleri ile bir Özbekistan ziyaretimiz olmuştu. O zaman bunu duymuş Hazret herhalde. Buyururlar ki, Bahauddin Nakşibend Hazretleri'ne madem ziyarete gideceğiz, bunun böyle bir vasiyeti varmış, önce bir annesine gidelim, ona bir Fatiha okuyalım dediler. Bakın Allah dostları hep Allah Resulü'nden neyi duydularsa, değil mi? Ondan neyi gördülerse, neyi işittilerse, hep hayatı onun üzerine götürmeye çalışıyorlar. Aslında seyri sülük dediğimiz, manevi yolculuk dediğimiz de, kıymetli kardeşlerim, bunu hemen hemen belki her sohbetimizde hatırlatmaya çalışıyoruz. Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmaktır. Zaman zaman soruyorlar. Yani hocam nedir bu tasavvuf? Nedir bu seyri sülük? Daha farklı şekillerde. Büyüklerin söylediği cevap bu. Resulullah Efendimiz'in ahlakıyla ahlaklanmak. O rüya mı? Yok. Rüya Allah Teala ikram ederse onlar ayrı bir ikramdır. Ama ben böyle bir manevi yola gidip o rüyayı mı göreceğim, bu rüyayı mı göreceğim, uçacak mıyım, kaçacak mıyım? Böyle bir şey yok. Resulullah Efendimiz'e benzeyen, onun izinde giden güzellik kullar olmaya çalışacağız. Dünya bunun için geldik yani. Allah Peygamber'i onun için göndermiş. Şahit, beşir, nezir, sirac-ı münir. Cenab-ı Hak biz diyor, ey Peygamberimiz seni bir davetçi olarak gönderdik. Ve siracen münira. Her tarafa nur dağıtan bir kandil olarak gönderdi. Biz o nura talibiz. Ve o nuru yeryüzünde kendimize taşımaya, o nurla hem aydınlanmaya hem de başka yürekleri, başka kalpleri aydınlatmaya vesile olma gayret içinde olacağız. Onun için de hani burada hatırıma geldi birden gerçekten. Resulullah Efendimiz de o 1600 sahabesiyle yola çıktığında, hadi diyor şöyle bir anneme uğrayayım diyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ziyaret esnasında da böyle Efendimiz kabrini elleriyle düzeltiyor ve biraz da teessüründen ağlıyor. Onun ağladığını gören Müslümanlar da ağlıyorlar. Resulullah ağlıyor şimdi, biz nasıl güleriz diye bakın. İşte Resulullah'la sahabe arasındaki ilişki bu. Onu tebessüm ederken görüyorlarsa bütün dünyayı unutuyorlar. Kimsenin gönlünde bir hüzün kalmıyor. O ağlıyorsa, şimdi ağlayacak bizim için bir sebep yok demiyorlar. Resulullah ağlıyorsa biz de ağlamalıyız yani. Biz de ağlamalıyız. Ağladılar ve sonra da Peygamber Efendimiz'e niçin böyle yaptığını sordular. Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki, annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım da onun için ağladım. Kaç yaşında kaybetmişti Resulullah Efendimiz annesini? 6 yaşında değil mi? Hatırladığım kadarıyla. Evet, aradan yıllar geçmiş. Resulullah Efendimiz 40 yaşında peygamber oluyor, 53 yaşında hicret ediyor değil mi? Yani aradan bir 55 sene geçmiş, 55 sene sonra işte hatırlayabildiği 5'li, 6'lı yaşların vefasıdır bu. Ne yapalım, annemiz de öldü 60 sene evvel. Allah rahmet eylesin deyip geçmiyor. Gidiyor şöyle bir kabrini kendi mübarek elleriyle düzeltiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra da orada böyle bir insan olarak da bir hüzün yaşıyor. Gözleri de yaşlanıyor Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten de değerli kardeşlerim, biz Efendimiz'in hayatına baktığımızda böyle hem Cenab-ı Hakk'a karşı, hani ben şükreden bir kul olmayayım mı demesi, nasıl böyle bir duygudur ümmetine yansıyan değil mi? Ya ben çok ibadet etmeyi seviyorum demiyor Resulullah Efendimiz. Ya ben şükreden bir kul olmayayım mı diyor değil mi? Sabaha kadar ibadet eden bir peygamber, bunu Rabbine karşı hani ben bir peygamberim işte, benim çok ibadet etmem lazım demiyor yani. Ya şükreden bir kul olmam gerekir benim. Ben bir kulum yani. Allah'ın Resulüyüm ama bakın, ben şükreden bir peygamber olmayayım mı demiyor Resulullah Efendimiz. Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Hep kulluğu önünde yani. O nübüvvet vazifesi, risalet, o ayrı bir vazife. Ama ana vasfı Efendimizin de kulluk. Ben bir kulum diyor. Zaman zaman insanlar kendisine biraz daha farklı tavırlar gösterdiğinde de yine Efendimiz, ben de sizler gibi bir kulum diyor yani. اِنَّمَا اَنَا بَشَرُ مِسْلُكُ Ben de sizin gibi bir beşerim yani. Ancak vahye tabi oluyorum, evet. اِنْ اَتَّبُوا اِلَّا مَا يُوْهَا اِلَيَّ Ben bir beşerim, bir kulum ama sizler gibi bir kulum. Ama bir farkım var, Rabbim bana vahiy indiriyor. Benim için bir hayat seçiyor. Ben sadece işte o hayata tam tabi oluyorum. اِنَّمَا اَتَّبِوا مَا يُوْهَا اِلَيَّ Şüphesiz ve şüphesiz ancak ben, bana vahyolunana tam manasıyla ittiba ediyorum. Kendime göre böyle olacak demiyorum yani. Ben peygamberim, bilirim işimi demiyorum, haşa. Bana ne vahyedilirse, ben vahyin içinde bir hayat yaşıyorum. Bizlere de düşen, değerli kardeşlerim, biraz farklı konulara temas ediyorum bu vesileyle. اِنَّمَا اَتَّبُوا مَا يُوْهَا اِلَيَّ Bize bildirilen vahye tabi olmak. Evet, vahiy direkt bize gelmedi ama vahiy bize bildirildi. Vahiyde en ufak bir, hani bir nokta bile değiştirilmeden öyle bir hakkı yok peygamberin. Allah'tan o ne geldiyse, o da bize aynen okumuş. Okuduğu şey de hiçbir şeyi değiştirilmeden bir noktası bize kadar intikal ettiyse, bize düşen de yine Musa Aleyhisselam'a söylenen hitapla فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْهَا Sana vahyedilene tam manasıyla kulağını ver ve vahyi yaşa. Evet, Müslüman hayatı vahiy ile çizilmiş bir hayattır. Biz vahye uymak durumundayız. Nefse uymak değil. Bize nefsimizi tahrik eden başka şeylere de değil, vahye uymak durumundayız. Onun için de Resulullah Efendimiz kulluk vasfı, beşer vasfını hep öne koyuyor. İnsanlar gibi o da yiyor, içiyor, yerine göre hüzünleniyor. Ama vahyin ışığında bir hayat yaşıyor. Nitekim oğlu İbrahim'in vefatında yine Efendimiz bu defa böyle bir gözyaşı döküyor. Diyorlar ki, ya Resulallah, siz de mi ağlıyorsunuz? Hani ölülerle ilgili, yok diyor, insanın kalbi mahzun olur. Gözü de yaş döker ama dilinden bir şey çıkarsa Allah onun hesabını sorar. Buradan hesap sorar diyor Cenab-ı Hak, konuştuğunuzdan, itirazınızdan, başka türlü iddialarınızdan hesap sorar. Ama insansanız, elbette ki gözünüzden bir yaş da çıkar. Elbette ki kalbinizde mahzun olabilir. Ama konuşmaya başlarsanız o zaman mesuliyet başlar işte. Evet, ben de sizin gibi bir insanım netice. Oğlumu kaybetmişim, kalbim mahzun olacaktır. Gözümden yaş da gelecektir. Ancak ben Rabbimin karşısında dilimizden bir hesap vereceğimi sizlere hatırlatıyorum. Resulullah Efendimizin o beşer vasfı bu. Bir de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle o küçük yaşlarda gönlünde kalan o hatıralar çok önemlidir. Halime annemize, yani süt annesi Halime'ye Efendimizin yine yıllar sonra gösterdiği o asil davranış, o vefalı davranış bu ümmet içinde hep hatırlanacak. Yani yıllar geçince bir şeyleri unutmayın. Evet. Aradan yıllar geçer ama yaşadığınız güzellikler, size yapılan ikramlar, sizin için ödenen bedeller değil mi? Yani hepimizin gerçekten geçmiş yıllara ait çok borçlarımız vardır. Manevi borçlar bunlar yani. Tahsil hayatınızda birisi sizi belki bir gün bir çay kahve ısmarlamıştır. O bir önemlidir yani. Bir burs vermiştir biri size. Bir gün yolda kalmışsınızdır, arabasını almıştır. Misal olarak söylüyorum, birisi bir dua etmiştir size, bir kitap hediye etmiştir, sizi bir sohbete götürmüştür, belki sizin hayatınız o sohbetle değişmiştir yani. Gel demiştir, bir konferansa götürmüştür, misal. Ama oralar sizin için bir maya olmuştur, bir tohum olmuştur. Onları da zaman içinde unutmamak gerek işte. Bunları Cenab-ı Hak hem kendisine karşı verdiğimiz sözleri, hem kendisinden mazhar olduğumuz büyük nimetleri, hem de diğer taraftan hem cinslediğimiz insanlarımızdan. İşte İslam böyle bir toplum inşa ediyor. Yani birbirinden gördüğü hiç her güzelliği asla unutmayan, bu güzelliklere medyun-u şükran olan, birbirine kenetlenmiş bir toplum inşa ediyor İslam. Onun için bu konular önemli, kıymetli kardeşlerim. Yani kitaplarımızda bunlar uzun uzun bu misaller anlatılmış ki, bu ümmet dediğimiz İslam ümmeti, İslam toplumu birbirine hem vefalı, hem safalı, hem ikramlı, hem mütevazı, hem merhametli bir toplum olsun. Bu farklı bir toplum, İslam toplumu. Birbirinden kaçan değil, birbiriyle saflarda yan yana olan, omuzları birbirine değen, omuzları değerken kalplerinden akışlar olan bir toplum inşa ediyor İslam. Yani namazlarımızda bunu yaşayamıyoruz maalesef. Sadece yan yana gelelim, işte uyduk imama deyip namaz kılalım, sonra herkes kendi dünyasına gitsin gibi bir toplum haline geldi ki, ama bu gidiş gidiş değil. Allah'ın razı olduğu İslam toplumu bu değil. Hani Efendimiz nasıl böyle bize tarifler yapıyor? Hani vücudun herhangi bir azasında bir ağrısız olduğu zaman diğer vücutlar nasıl onlar da o ağrıya katlanırsa, İslam toplumunda da birisinin acısı varsa diğerleri de muhakkak o acıyı duyar. Şimdi Gazze'nin acısını bu ümmetten ne kadar duyuyor yani? Yani şöyle farklı bir gündeme geldim ama evet, kaç kişi duyuyor acaba? Hakikaten yani. Bir gerçek duyanlar var. Bizim önümüzdeki rehberler gibi, büyüklerimiz gibi böyle. Gazze ile yatıp kalkan insanlar var. Eline ne geçerse, derdine düşenler var. Gazze benim neyim olur diyenler var bir de. Gazze bizim kalbimiz. Evet. Gazze bizim yüreğimiz. Yani orada namaz kılan bir kardeşimiz, masum bir çocuğun üzerine bombalar yağıyor. Yani bunu genel manada söyleyeyim. Bugün Gazze, yarın başka bir şey. Türkiye'nin başına bir şey gelse, bu defa da Gazze'nin de Gazze'dekilerin derdine düşecek. Allah Teala İslam toplumunu böyle bir toplum olarak. Daha sonra da diğer insanların acılarına da katlanacak. Hakikaten geçmişte bizim böyle asırlara hükmettiğimiz zamanlarda İslam'ın dışındaki insanları da zulme uğradıkları zaman gene biz mazlumların yanında olmuş bir milletiz. Ama şimdi kendi ümmetimizi zalimlerden kurtaramaz bir haldeyiz. Cenab-ı Hak bu ümmete yeniden izzet bahşeylesin gerçekten. Veya tabii Allah bahşedecek ama biz ona talep olursak, onun şartlarını yerine getirirsek, izzetli bir ümmet olmak için ne gerekiyorsa onu yapabilirsek, o zaman hakikaten Cenab-ı Hak da bize izzet verir. Hani küçük yaşta dedim Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü her güzelliği yıllar içinde asla unutmadığının misalleri bizim kaynaklarımızda, İslam tarihi kaynaklarında, hadislerde çok uzun uzun anlatılmış. Halime Hatun bir gün Peygamber Efendimiz'i görmek için Mekke'ye gelmiş. Efendimiz o vakit Hazreti Hatice ile evli. Halime Hatun'u misafir ediyorlar, güzelce ağırlıyorlar. Hazreti Halime yurtlarında hüküm süren kuraklık ve kıtlıktan, hayvanların kırıldığından dert yanıyor. Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Hatice'ye süt annesinin vaziyetini anlatıyor. Çünkü Resulullah Efendimiz'in kendi şahsında çok özel bir şey yok. Hatice zengin bir hanım. Evet, imkanlı bir hanım. Diyor ki, ya Halime geldi bak diyor. Biz diyor bu Halime'den süt emdi küçükken. Şimdi diyor onların memleketinde kıtlık varmış diyor. Zor durumdalarmış Hatice. Hatice validemiz Halime annemize 40 koyunla binmek ve yüklerini taşımak üzere de bir deve hediye etmiş hemen. Demiş ki Resulullah'ın gönlünde bu mu var yani? Nasıl bir vefa işte? Bu da Hatice annemizin vefası. Ne yapayım ben? Ya Allah onlara bir kolaylık ver inşallah deyip bırakmıyor işi yani Hatice annemiz. Resulullah bir şey istiyor diyor ya. Onun gönlünde bir iş var. Halime'nin memleketi kıtlıkta kalmasın yani. Ya ne yaptı ki Halime? Netice oradaki mutat bir şey yaptı yani. Ücretini aldı, Allah Resulüne küçükken süt verdi. Tamam, sütünü verdin, paranı da aldın, ücretini de aldın değil mi? Ama öyle değil yani. O işin bir de manevi tarafı var. Ve Allah Resulü böyle yıllar sonra bakıyor ki Halime annemiz böyle bir durumdan bahsedince Hatice diyor işte durumu görüyorsunuz. Bak diyor bunlar bir ihtiyaç içindelermiş. Hayvanları kırılmış. Kuraklık olmuş orada. Sadece bunu söylüyor Resulullah Efendimiz. Ama o Hazreti Hatice, değil mi? O Hazreti Hatice, ben sana inandım diyen ilk insan. Evet. Sen güzelsin, sen fakiri kollarsın, mazluma yardım edersin, akrabanı gözetirsin diyen Hatice, hemen kendi imkanları içinde olan 40 koyunu, bir de hani yürüyüp gitmesinler diye, hem binsinler hem yüklerini taşısınlar diye bir deveyi hediye ediyor. Böylece Hatice validemiz de Efendimiz'e olan vefasını ayrıca gösteriyor. Efendimiz Halime'ye, Hatice de Efendimiz'e vefasını bu şekilde gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Bunları bir menkıbe olarak okuyup geçmemek lazım asla. Bunları bir menkıbe olarak okuyup geçmemek lazım. Hayatımızda gerçekten bizlerin kimlere nasıl böyle vefa tezahürleri göstermemiz gerekiyorsa, onları zaman zaman böyle ajandamızı şöyle bir geriye doğru karıştırıp, ya bizim hayatımızda kimler var? Yani hakikaten bazen hatırlarım kıymetli kardeşim, onları da naklederim böyle. İşte İmam Hatip yıllarımızda ne bileyim bazı zatları ziyarete giderdik. Yani bakardım onlar böyle, bizler İmam Hatip'te okuyoruz diye. Özellikle gerçekten ya vakit ayırırlar, ya bir çay ısmarlarlar, bizlere kendi hatıralarını anlatırlar. O zaman anlamazdık belki. Ama şimdi yıllar geçtikten sonra onların böyle bir çay ikramında, bizlerle bir muhabbetinde geleceğe ait dertlerinin olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla onlarla ilgili bir şey olunca da biz de bazen yakınları oluyor onların. Veya onların güzelliklerini anlatmak suretiyle, o da bir vefa ya. Bak böyle güzellikler gördük biz deyip hem o güzellikleri yad etmek hem de bizler de o güzellikleri bir yeni nesillere taşımak gibi bir sorumluluk taşıyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hakikaten o vefa tezahürlerinden böyle hepimizi çok etkileyecek ayrı bir sahne var. O sahne ne? Hani Efendimiz çok istediği bir insan vardı İslam olmasın. Kimdi o? Ebu Talip. Evet, amcası Ebu Talip. Allah'ın hikmeti tabii Ebu Talip kelime-i şehadeti getirdiği duyulamamış oldu. Fakat onun zevcesi Fatıma Hatun var. O son derece faziletli ve iyi kalpli bir hanım. Fahri Kainat Efendimiz İslam'la şereflenip Medine'ye hicret eden bu mübarek hatunu sık sık ziyaret ederdi. Ebu Talip Müslüman olamamış ama onun zevcesi olan Fatıma güzel bir Müslüman olmuş. Hem Müslüman olmuş hem de sonra Medine'ye hicret etmiş. Dedi ki bu benim amcamın hanımı. Amcamın hanımı ama Resulullah Efendimiz nasıl bakıyor ona? Fatıma Hatun vefat ettiğinde Allah Resulü mübarek gözlerinden inci taneleri gibi gözyaşları dökmüş. Amcamın hanımı bu ama farklı bir hanım. Niye? Ve diyor ki Efendimiz, bugün diyor annem vefat etti. Anne gibi görüyor onu. Annem vefat etti diyor. Gömleğini ona kefen yapmış. Cenaze namazını kıldırıp kabri içinde de bir müddet uzanmış. Hakikaten bu çok enteresan bir konu yani. Kabre indiriliyor kadıncağız. Fatıma, Ebu Talib'in hanımı, Resulullah Efendimiz'e küçük yaşta annelik yapan adeta bir hanım. Efendimiz gömleğini ona kefen yapıyor. Sonra bir de kabre iniyor. Ben bu menkıbe ilk defa duyduğumda çok etkilenmiştim. Sonra kaynakta baktım ki burada muhterem Osman Efendi Üstadımız da kitabını almış. Bugün de böyle bir inşallah hepimizin gönüllerini titretecek ve Efendimiz'i daha yakinen tanımaya vesile olacak bu hususu bugün böyle bir kere daha yad etmiş olalım kaynaklardan. Bugün annem vefat etti buyurdu Efendimiz. Gömleğini ona kefen yaptı. Cenaze namazını kıldırıp kabri içinde bir müddet uzandı. Bu davranışın sebebini soranlara da şöyle buyurdu Efendimiz. Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyilik eden hiç kimse yoktur. Ahirette cennet elbiselerinden giymesi için ona gömleğimi kefen yaptım. Kabre ısınması için de oraya bir müddet uzandım. Resulullah Efendimiz, kabre ısınması için de oraya bir müddet uzandım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinin bu kadar üzülmesine hayret edenlere buyurdular ki, o benim annemden sonra annemdi. Kendi çocukları aç durup suratlarına asarlarken, o önce benim karnımı doyurur, saçımı tarar, gül yağı sürerdi, o benim annemdi buyurmuştur. Evet. Sonra da onun için şöyle dua ettiydi. Allah seni bağışlasın, hayırla mükafatlandırsın ey anne. Allah sana rahmet etsin anneciğim. Sen benim annemden sonra annem oldun. Kendin aç durur, beni doyururdun. Kendin giymez, bana giydirirdin. En lezzetli nimetleri bana tattırır, kendi nefsini mahrum ederdin. Bunu da ancak Allah'ın rızasını umarak ve ahiret yurdunu umarak yapardın diyor. Kaynak olarak da Hakim'in Müstedrek'i Heysemi'nin yine rivayetleri gösterilmiş burada. Şimdi Resulullah Efendimiz'i bu yönleriyle daha çok tanımamız lazım. Tabii Resulullah Efendimiz'i bu yönleriyle tanırken onun çağında yaşayan, Müslüman olan annelerin de, hanımefendilerin de nasıl bir yürek taşıdıklarını da okumak lazım. Yani olayı bir tarihi rivayet olarak böyle olmuş değil. Oradaki anneyi, o Fatıma'yı tanımak lazım yani. Daha Resulullah Efendimiz peygamberliği falan yok ama annesini kaybetmiş bir çocuk. Kendi çocuğunu yedirmiyor, ona yediriyor. Kendisi yemiyor, ona yediriyor. Demek ki İslam'ı nasıl özümlemiş? İslam'ı nasıl özümsemiş böyle? Müslümanlığı nasıl kavramış? Değil mi? Öbür taraftan da Allah Resulü'nün gördüğü bu güzelliklere karşı mukabil davranışları. Onun için kıymetli kardeşlerim, yani İslam hani bizim böyle ruhumuza nüfuz etmeli. Yani şekillerden biraz daha kurtulup gerçekten hassas yürekli, merhametli, şefkatli, ince duygulu, derin müminler olmak bugünkü müminlerin çok önemli bir hedefi halinde olmalıdır. Yine Allah'ın Resulü sadece böyle kendisine bu kadar iyilik yapan insanlar değil. Ümmet adına iyilik yapan herkese vefalı. Mesela Mescid-i Nebevi'yi temizleyen bir zenci kadın var. Efendimiz onu bir ara görememiş. Merak ederek nerede olduğunu soruyor. Vefat ettiğini söylüyorlar. Bunun üzerine vefa abidesi Efendimiz bana haber niye vermediniz onun vefat ettiğini? Mescide hizmet ediyor ya. Canım herkes eder mescide hizmet. Çok mu önemli? Yok öyle değil Efendimiz. Mescide hizmet eden insana bir değer veriyor. Diyor ki yani evet o mescide hizmet ediyor. Bunu bana haber vermeniz gerekmez miydi dedi. Daha sonra da bana kabrini gösterin diyerek kabrine gidip cenaze namazını kıldı ve ona yine aynı şekilde dua etti. Dostlarının vefasına gelince Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, tabii Efendimiz muhaciri de ensarı da çok çok severlerdi. Ensar dediğimiz kimdi? Ensar Medine'de yüreklerini, evlerini, ondan sonra her şeylerini Allah Resulü'ne açan insanlar. Efendimiz fetihten sonra, Mekke fethinden sonra 15 gün kadar kalıyor Mekke'de. Tabii bu arada Ensardan bazıları endişelenmeye başlıyor. Ya Resulullah Medine'ye gelip hicret etmişti ama şimdi Mekke'ye geldi artık. Ya Mekke'de kalırsa ne olacak? Yani biz buraya Peygamberimizle beraber geldik. Mekke'ye de fethedildik. Şimdi biz buradan peygambersiz mi döneceğiz yani? İşlerine böyle bir duygu gelmiş Ensar'ın. Yani Medine'li Müslümanların. Tabii bu yani bu da yani işte insan evet Resulullah Efendimiz hicret etti. Hicrete mecburdu belki onların şeyine göre. Halbuki değil. Allah böyle murad etti, geldi. Bizler de Resulullah Efendimiz'i karşıladık orada. Ama şimdi Resulullah Efendimiz Mekke'de İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın emaneti yeryüzünde ibadet için yapılmış ilk bina. Elbette ki Mekke'nin Medine'den bir önceliği var zahiren. Evet. Nitekim Resulullah Efendimiz hani kendi mescidinde namaz kılmayı teşvik ederken benim bu mescidimde kılınan namaz başka mescitlerde kılınan namazdan 100 kat daha ecirlidir. Ancak Mescid-i Haram hariç. Bak. Yani Mekke'deki Mescid-i Haram hariç, yani oranın kutsiyeti ayrı hep. Efendimiz her şeyin sınırlarını koymuş yani. Yani benim burası benim mescidim. Burası çok şerefli bir mescid ama Kâbe hepsinin önünde. Dolayısıyla Ensar da böyle düşünmeye başlamışlar yani. Resulullah Efendimiz de yeryüzündeki ilk inşa edilen mabede elbette ki dönmek ister belki diye ve Hazreti Peygamber'in bir daha Medine'ye dönüp dönemeyeceğini düşünmeye başlamışlardı. Çünkü Allah Teala ona doğup büyüdüğü mübarek ve mukaddes yerin fethini nasip etmişti. Safa tepesinde dua etmekte olan Hazreti Peygamber, Ensar-ı Kiram'ın bu tedirginliğini sezdi. Anladı ki Peygamber Efendimiz bunlar bir şeye takılmaya başladılar. Duası bittikten sonra onların yanına geldi. Konuştuğunuz neydi sizin dedi Peygamber Efendimiz. Onlar da endişelerini dile getirdiler. Ya Resulallah dediler, hatırımıza geldi, ne yapalım? Siz artık Mekke'de doğdunuz, Mekke'de büyüdünüz. Bütün ecdadınız Mekke'de. İbrahim'in, İsmail'in neslindensiniz. Şimdi Mekke'de fethedildi artık. Kalır mısınız burada? Kalmak ister misiniz yani? Siz kalırsanız biz Medine'ye gideceğiz. Herhalde böyle söylediler. Allah Resulü büyük bir vefa örneği sergileyerek şöyle buyurdu. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Evet. Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım ve ölümüm benim artık sizin yanınızdadır. İşte vefa bu. Artık benim hayatım da ölümüm de sizin yanınızdadır. Onun için Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, değerli kardeşlerim, sadece Rabbine, sadece kendi ailesine, kendi annesine değil, kiminle nasıl bir ilişki kurduysa, güzel ilişki, o ilişkiyi asla unutmaya, hepsinin de bedelini ödeyen bir insan. Müslüman da Efendimiz'e benzemek istiyorsa, hayatında bunu merkez alacak. Tabii sahabe-i kiram efendilerimiz de Allah Resulü'nü böyle gördükleri için adeta o vefayı, buluştukları güzellikleri kendi hayatlarının merkezi haline getirmişler. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimize ezan da yaklaştı. Hüdayi Hazretleri'nin böyle bir dörtlükleriyle bitirmek istiyorum. Hüdayi Hazretleri de böyle vefasızlıktan şikayet ederek, ben şöyle bir şiirini okuyayım, sonra da kardeşlerimiz bizi güzel sesleriyle okusunlar. Buyuruyor ki Hüdayi Hazretleri, kim umar senden vefayı, yalan dünya değil misin? Muhammed Mustafa'yı alan dünya değil misin? Evet. Saldırıp halkın özüne, toprak saçarsın gözüne, gafil olanın yüzüne gülen dünya değil misin? Halbuki gafilin yüzüne gülünmez ki. Fakat öyle bir dünyasın işte yani. Dünyaya aldanma. Çoklarını ettin nalan, nicesini ettin giryan, en sonunda edip üryan, çırılçıplak, soyan dünya değil misin? Uzun emellere salan, ansızın canını alan, her zaman boşalıp dolan, yalan dünya değil misin? Lillahi'l-Fatiha.